Jenerik Mahmut abinin yeni bölümüne herkese merhaba. Bugün Code Fiction'dan da tanıdığımız Deniz Yegin'e sunacağız programı. Selam Deniz, ne haber?
İyiyim abi, sen nasılsın?
İyiyim ya. Bu aralar çok görüştük Code Fiction'dan dolayı.
Aynen, ben de rahatsızım bu
Evet.
konudan ama.
Bugün uzmanımız olarak Delivery Hero firmasında Data Scientist olarak çalışan Bahadır Üyerer konumuz olacak. Hoş geldin Bahadır.
Merhaba Fırat.
Hoş
Ne
geldin.
haber? Neler?
Kıskandım, bana da merhaba desin.
Merhaba din.
Sağ ol Bahadır'cığım ya.
Ne haber abi? Neler yapıyorsun bu aralar?
İyiyim. Bu dönem offline kanalları ölçmekle uğraşıyoruz. Delivery Hero'da Marketing Tech'te çalışıyorum ben. Data Scientist olarak ve offline kanallar üzerine biraz yoğunlaşılmış durumda. Onlara kafa patlatıyoruz.
Offline kanal dediğimiz evden çalışma falan mı?
Yok. Mesela televizyona harcanan paranın etkisi. Sonra işte billboardlar falan hani mesela Google'a ya da Facebook'a para harcadığınızda kliklerin her şeyiniz takip edildiği için onlar tarafından her şeyi bilebiliyoruz. Ama bu tip offline kanallar takip edilemediği için zor oluyor ölçümlemesi. Onlar üzerine kafa yoruyorum.
Çok güzelmiş.
Şey falan ölçmek zor değil mi? Bilmiyorsun çünkü televizyonu kim izledi veya billboard'a kim baktı.
Evet abi onları yani kim baktı sorusuyla onun için ilgilenmiyorsun. Daha çok şeyle ilgileniyorsun. Eğer ki yani soruya bu soruna cevap şöyle geliyor daha çok. Eğer TV olmasaydı ne bekliyorduk o partiküler zamanda session olarak, order olarak vesaire ne elde ettik? Aradaki farkı alıyoruz.
Anladım.
O zaman ilk sorumuza geçelim mi?
Buyurun.
Bir öğrenci arkadaşımızdan gelmiş soru. Diyor ki, merhaba Cenerik Mahmut abi. Bilgisayar mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim ve kendimi data science alanında geliştirmek istiyorum. Bize okulda şu anda web site projeleri yaptırıyorlar ama yapmak istemediğimin bu olduğunu eminim. Okuldaki derslerden hangilerine odaklanmalıyım? Yüksek lisans programına girmeden iş bulabilir miyim? Yoksa bu alanda ilerlemenin yolu akademi mi? Çok teşekkür ederim demiş. Yani aslında Bahadır, ben ilk sana şeyi sormak istiyorum. Öğrencinin sorusunu da şey yapıp. Yani data scientist ve data engineer arasındaki fark nedir abi?
Şöyle anlatayım. Hatta ona BI analisti de ekleyelim iyice beraber ayrılsınlar. Ya da data analisti. Şimdi data engineer, data çok büyüdüğü için ve birçok kaynaktan data aktığı için belli pipeline'ların kurulması gerekiyor. Bunların maintain edilmesi, bir yerde doğru düzgün datanın saklanması ve efektif olarak kullanılabilir halde olması gerekiyor. Bu iş çok fazla engineering işi bir data scientist için. Çünkü yani ben atıyorum server konfigür etmeyi bilmiyorum. Ama bunu yapan insanın bunları yapabiliyor, data engineer'in bunları da yapabiliyor olması lazım. Ama bir taraftan da kafa patlattığı şeyin sadece bu toplanan datanın nasıl toplanması ve de saklanması olması lazım. Bu data engineer'in işi. Data scientist'in işi belirli business problemleri bu toplanan datayla cevap üretmek. O sebepten bu ikisi beraber çalışıyor ama tamamen farklı işler yapıyorlar aslında.
Anladım.
Anlatabildim mi?
Analist peki?
Anladım abi.
Analist ne yapıyor? Analist bunu böyle bir hani SQL'de Venn diagramlar görürüz ya böyle beraber kesiştikleri noktalar falan var. Kesiştikleri noktalar var ama uzmanlaştıkları yerler ayrı. BI'cılar daha çok o dataya birilerine ulaşılabilir kılıyorlar. Anlatabildim mi? Yani mesela tabloyla grafikler falan oluşturup sürekli o data alınıp herkese erişebilir hale geliyor. Çünkü data engineer mesela atıyorum bir DB'ye JSON basıyor bir dünya yerden toplayıp data. Bunu business direkt o halde kullanamaz. Çünkü JSON okumayı bilmezler. Nereden alacaklarını bilmezler. Ama BI'ci o datayı alır, tabular forma getirir, tablo haline getirir. Ve sonra da bir tane de grafik koyar. Böylelikle bir marketing manager her sabah kahvesini içerken de bugün dün harcadığım paradan kaç kişi gelmişi çok rahat görebilir. Data scientist biraz daha bunların arasında yani bir business problem var, model yapılması gerekiyor. İşte datanın nerede olduğunu bilip o datayı çekecek ve soruna cevap üretip onu mümkünse automated hale getirecek. Böyle farklılıklar var birbirleri arasında.
Şey, araya girip şöyle bir şey
Anladım.
sorabilir miyim? Peki mesela bu üç meslek bir yerde hepsi ortaklaştığı bir nokta oluyor mu? Yani o data analist, data scientist'a yönelebilir mi? Ya data engineer aynı şekilde olabilir mi?
Bize anlattıkları bu ayrım üçlü dağılımda data engineer, data scientist, BI analist ya da data analist. Mesela bizde şeyler var ofiste IC hani seviyeleri var, birden 7 ya da evet 5 de olabilir. Tam emin değilim. Yani uzun bir pet var. 4'ten sonrasında aslında hepsi aynı. Yani 4 olan artık böyle şey olmuş. Principal data analyst, data scientist gibi çalışabilir büyük ihtimalle. Ya da data engineer gibi. Anlatabildim mi?
Anladım.
Çünkü iyice o zaman iyi oldukça işinde öteki tarafları da zaten biraz anlıyorsun ister istemez. Ve yapabilir hale geliyor.
O zaman tamam, okey, ne olduğunu anladık. Şimdi öğrenci arkadaşımız ne yapmalı? Okuldaki derslerden hangisine odaklanmalı?
Açıkçası ben bilgisayar mühendisliği körüklümüne hakim değilim. Ben eğitim olarak, formal eğitim olarak iktisat okudum. Yüksek lisanslarımda da, undergrad'ımda da, kısa bir doktora sürecinde de. Bunların hepsinde ben iktisatçıydım. Bilgisayar mühendisliğinde ne yapıyorlar bilmiyorum ama burası bir mühendislik bölümü olduğu için matematik alıyorlar tabii ki. Düzgün matematik okur yazarlığı çok önemli bizim işte. Çünkü paper takip etmeniz gerekiyor ve karmaşık gözüken matematiksel işleri sindirip basitçe karşınızdakini anlatmanız gerekiyor. Çünkü data science'da, machine learning'de neyse koyduğunuz isim şirketinizde, siz bir model yapıp bir sonuca ulaştığınızda kimse buna o model öyle diyorsa doğrudur demiyor. Sizin onu insanlara anlatmanız lazım. Ya da fail ettiğinde niye fail ettiğini anlıyor olmanız lazım. Bunların hepsi içinde matematik okuryazarlığına ihtiyacınız var. Yani işte bir toplam işareti görünce korkmamak, işte türev nasıl alınıyor onu bilmek, limit ne demek falan gibi şeyleri az çok biliyor olmak gerekiyor. Az çok değil yani, gerçekten biliyor olmak gerekiyor. O sebepten matematiğe yatırım yapmak çok önemli. Bilgisayar mühendisliği öğrencisi iyi kod yazar, bir de sitenin önemli yanı iyi kod yazabiliyor olmanız lazım. Neredeyse software developer kadar. O sebepten de ya yani temiz ve okunabilir manasında söylüyorum bunu. O tarafa yatırım yapılabilir. Yüksek lisans gerekli mi demiş? Açıkçası bilmiyorum bunu ama ben hiç tanımadım ki bir data scientist sadece undergrad degree'li. O benimle de alakalı olabilir. Ama ben hiç tanıştığım herhangi bir data scientist yok sadece lisans okumuş. Hepsinin bir yüksek lisansı var. Çünkü biraz research odaklı bir iş hala ve çok uzun sürede öyle olacak gibi gözüküyor. O sebepten de bir akademik tedrisattan geçmiş olmak galiba mantıklı.
Abi ben biraz rakamlara indireyim olayı. Piyasada iş sayısı biraz az açıkçası. Data analyst olarak arattığımda 28 iş ilanı çıkıyor. Data scientist diye arattığımda 37 iş. Data engineer diye arattığımda da yine 37 iş çıkıyor. Yani toplasan 100 yapmıyor İstanbul genelinde.
Çok üzücüymüş bu. İnanılmaz üzücüymüş. Ya bu da Berlin'e çevirsen kaç kişi var acaba?
Berlin'de şey yaptım, geleceğim. Yani Türkiye'de her sene 8 ila 10 bin civarı bilgisayar mühendisi mezunu çıkıyor. Ya herkesin data science alanını seçmesini beklemiyoruz ama %5 seçse zaten 500 kişi yapıyor. Her sene çıkan 500 kişi 100 tane iş için mücadele etmek zorunda kalacak. Yani burada ciddi bir rekabet var aslında. Ya yurt dışında da evet iş sayısı biraz daha fazla. Berlin için baktım. Data scientist arayan firma sayısı ya 600 tane iş ilanı var. Data engineer için de 850 tane iş ilanı var. Tabii baktığında 14-15 kat falan oluyor ama oradaki işler ise tüm dünya başvuruyor. Yani Türkiye'de olduğu gibi yerel işler değil bunlar. Rekabet edilmesi gereken kişi sayısı yine çok çok fazla. Ya burada bir yüksek lisans doktora sizi herhalde öne çıkarıyor. İsteseniz de istemeseniz de.
O mu öne çıkartıyor bilmiyorum. Ama ya bizim yine Delivery Hero özelinde bu job spec'ler yeni yayınlandı. Tekrar bu üç alanı iyice ne derler temizce ayırabilmek için. Data Science'da must olarak koyuyorlar bizimkiler yani. Ama tabii ki bunu must'ın esnetilebilir bir aday gelir inanılmazdır falan da. Bizde must gibi bir şey ve dediğim gibi ben tanımıyorum master'sız kimseyi bizim alanda çalışan. Hiç tanışmadım yani.
Benim anladığım kadarıyla artık hani bütün internette iş yapan şirketler için şey noktası geçildi. Yani artık ürünle ne kadar iyi ürün geliştirebilirsen geliştir. Büyümeni artık belli bir seviyede tutuyorsun. Sanki artık data science ekibi olmayan bir şirketin daha fazla büyümesi mümkün değil gibi gözüküyor her geçen gün bana.
Yani çünkü optimizasyon dediğin şey çok afilli bir laf optimizasyon. İşletmeler çok kullanıyor ama optimizasyon matematiksel bir alan ve kafa yormak gerekiyor bunun üzerine ve data scientist'lerin işi aslında bu kafa yorma işi. O sebepten de yani bir şey optimal olmadığı sürece büyümesi ve karlı olması imkanlı değil. Hani bu bahsettiğim akışta kaçınılmaz olarak bir data scientist ekibinin olması gerekiyor bence e-commerce'de özellikle. Çünkü yani bir de kullanılabilir. Nasıl ana data var, toplanıyor. Bununla akıllıca karar vermek lazım. bir şeyleri otomate etmek lazım. Ve evet işte burada data scientistler, machine learning engineer'ler, data engineer'ler beraber çalışıp şirketi böyle ileri atması gerekiyor. Böyle yani.
Ben yeni bir iş ilanı türü daha buldum bu işle ilgili olaraktan. Bu arada hani biz de çok insan arıyoruz data science üzerine. 37 ilan deyince Fırat çok şaşırdım.
Çok üzücüymüş.
Çok üzücüymüş hakikaten. Bir de data science engineer gibi bir kavram daha çıkmış abi. Artık hani DevOps engineer var ya şeylerde. Şirketlerde. Onun sadece data science'ın DevOps'uyla ilgilenen bir meslek dalı olgunlaşmaya başlıyor.
Normal ama çünkü yani mesela şimdi Airflow diye bir şey kullanıyoruz biz. Airbnb'nin geliştirdiği orchestration ve scheduling, job scheduling tool'u ve onun işte ne derler data pipeline'larını, machine learning model scheduling'lerini falan yapıyorsun ve bu bir server'da çalışmalı. Hatta iki server'da worker ve scheduler var. İşte onun mümkünse Kubernetes'e deploy edilmesi lazım. Büyük modeller run ederken resource problemi yaşaması falan bir mekan. Bu işleri ben yapamam mesela. Çünkü yani benim uzmanlığım değil. Yaparım, vakit harcamam lazım, yatırım yapmam lazım o işleri öğrenmek için. O zaman öteki tarafa yatırım yapamam. İster istemez bir özelleşme oluyor.
Ya şeyi sorsam abi, ya biz seninle tanıştığımızda 2016 mıydı? Yani o dönemde ben herhalde iş sayısı bunun 3'te 1'i falandı. Yani 30 iş arasında bir noktada sen burada iş bulabildin. Ne yaptın da iş bulabildin?
Ya ben meraklı bir, ya benim böyle gerçekten bir şey değilsem meraklıyım. Öğrenmeyi seviyorum. O zamanlar ara öğreniyordum deliler gibi. Ve işim gereği ondan önce, teknoloji şirketlerine çalışmadan önceki işim akademide vakit geçirme, araştırmacılıktı yani. Onun için modelleme ve matematiksel işler zaten işimdi. Bunun üzerine kod öğrendiğimde ve biraz da bunu dışarıya anlatabilir olduğumda iş bulmak çok ölümcül zor olmadı. Bir de şanslıydım, vizyoner bir yerdi o dönemki patronumda. Bunları ben çünkü şeyi hatırlıyorum. Ben gidip iş görüşmesine işte bunları anlatıp 2016 gibi büyük büyük şirketlerde alay edildiğini ya da Türkiye'nin en büyük ticaret şirketinin marketing tekiyle görüştüğümde yalnız biz SaaS kullanıyoruz. R ya da Python çok kullanılmaz burada gibi. İnanılmaz vizyoner. Cevaplar aldığımı biliyorum. O çok zordu. Tas dediler ya. Yani abi okey de neden yani?
Bu çalıştığın vizyoner şirketin adı neydi acaba?
Yok şirket ismi.
Aynen aynen. Ya ama iyi yani evet. Yani vizyonerdi. Öyle cevap verebildim herhalde bu soruya.
Tabii abi tabii.
Şeye çok takıldım gerçekten. 30 ilan çok üzücüymüş.
Yani evet abi ya. Demek ki hala bazı konularda bayağı gerideyiz. Okey, iş bulması gereken bir öğrenciye verdiğimiz öneriler. Matematiği bilecek. Okulda matematiği bir şekilde yalayıp yutması lazım benim aldığım kadarıyla. İşte istatistiktir, işte ne bileyim türevdir, integraldir falan, bunları en azından kendisi hazmedecek, anlatabilecek kadar haberi olacak. Onun dışında yüksek lisansı sanırım öneriyoruz ya da doktorayı. Çünkü bir noktada kendini öne çıkaran bir yaklaşım yaratıyor. Başka? Bir de ilgili olacak herhalde abi ya. Yani
sen o zaten ama hep hani tekte çalışan herkesin o böyle 9-5 işe gelip gitme, sadece işimi yaparım, saat 5 oldu, bu çocuk kaçar durumuyla yaşamak, yani survive etmemizin çok zor olduğu bir sektör. Onun için yani evet ilgili, istekli falan fiş mekanları söylemeye bile gerek yok galiba. Peki. Gerçekten istemesi lazım bu işi yapmayı yani.
Peki şey ki, Fırat devam et.
Ya, ki istiyor galiba zaten, web sitesi yapmak istemiyorum diyor. Okey yani biz yapıyoruz, biz mutluyuz.
Vallahi. Web sitesi değildir arkadaşlar, iyi para var o işte de yani.
Yok bu arada ben onda yani işte de öyle, iş bulmada da öyle. Data scientist biraz pastanın üzerindeki cherry yani, lüks bir şey. 10 tane developer oluyor bir şirkette. Şirket mantıklıysa bir tane data scientist oluyor. O da çoğu yerde olmuyor işte gördüğünüzde. Onun için hani sexist job of 21st century falan diyorlardı ama çok da o kadar da iş yok yani. 30 kadar olmadığını düşünüyordu ama genel olarak öyle.
Peki Bahadır bir şey soracağım. R mı Python mı tartışması hala sizin sektöre devam ediyor mu?
Abi ya etmiyor artık gibi ya. Neden etmiyor? Çünkü iş çok automation'a doğru evrildi. Hani önceden insight çıkartma, hani al datayı işte bir ay yoğur bir şeyler yap vesairdi. Ama artık benim çevremde gördüğüm her şey deploy etmek üzerine. Yani bir tool çıkart, bir şey yapıp deploy etmek üzerine ve bunu R'la yapmak çok zor. Python'la yapmak çok daha kolay. O sebepten bir şey automate edeceksen, bir yerde sürekli çalışacaksa ve büyük bir proje ise 10 kişi çalışacaksa üzerine hiç konuşulacak bir şey kalmıyor. Ama mesela ben şimdi offline measurement üzerine çalışırken Google'ın makalelerine dayandık çok. Çünkü o Google kozalite analizi üzerine çok kafa yoruyor ve algoritmalar üretiyor. Onların da ürettikleri bütün algoritmalar şu anda R package'i. Hiçbiri Python'da değil mesela.
Vay arkadaş.
Öyle ya, yani onlar toplantıda da bunu söyledik. Yani siz çılgın mısınız? Niye böyle? Farkındayız. Düzelteceğiz bunları ama bütün herkes PhD student ya da researcher. O sebepten R kullanmayı daha çok seviyorlar deyip, nasıl anlatsam, geçtiler. Niye tartışma değil artık? Bu ikisini de az çok biliyor olman lazım. Birinde çok iyi olman lazım. İşine göre automation yapıyorsan Python'da, öteki tarafta hani daha in-depth bir şeyle çalışıyorsan R'da, ama biri elin ayağın gibi olmalı. İkisini de okuyabiliyor olman lazım onu.
Anladım abi. O zaman ikinci soruya geçiyorum hiç ara vermeden. Merhabalar. Bir şirkette yeni kurulan bir data science departmanında çalışmaktayım. Her şeyi manuel yapıyoruz. Veriyi ben çekiyorum. Analizi Python'da ben yazıyorum. Ve kodumu değerlendiren kimse yok. Paylaşılacak sonuçları da ben hazırlıyorum. Hiçbir şey otomatize değil ve bu durumu değiştirmek istiyorum. Oturmuş data science departmanlarında bu iş nasıl yürüyor? Cevabınızı bekliyorum. Cerik Mahmut abi demiş bu çalışan arkadaşımız. Ya sanırım bu soruyu soracak en iyi kişiyi bulduk.
Evet. Abi bizde nasıl ilerliyor onu anlatayım. Bir task geldiğinde, yani bir problem olarak geliyor data scientist'e task'tan öte. İşte atıyorum marketing'de Google'a harcanan paranın optimize edilmesi. Bu nasıl yapılabilir? İşte paranın nereye harcandığı ve karşılığında kaç kişi geldiğini ölçüp bunu işte matematiksel olarak optimize edip suggestion yapmak gerekiyor ya, böyle bir koca bir pipeline. Bunu nasıl optimize ediyoruz biz? Onu anlatayım. Tabii ki bir ETL scriptleri oluyor. Daha da öncesi. Önce bir POC level oluyor. Tek başına berbat bir kodla bir sonuca ulaşmaya çalışıyorsun. Grafikler yapıyorsun, presentation hazırlıyorsun falan filan. Sonra gidiyorsun, bizim stakeholder'ları anlatıyorsun. Eğer ki bu kabul edilirse bunu otomatize edelim diyorlar. Hani işte Google kampanyalarına kaç para harcanacağını günlük ben size mail atacak bir şey çıkartacağım diyorsun. Burada artık otomatizasyon şart işte. Ne oluyor? Bir ETL scriptleri oluyor. İşte bunlar Jenkins'le ya da Airflow'la otomatize ediliyor. AWS'de, EC2 machine'lerde çalışıyor. Redshift'ten atıyorum datayı alıyor. S3'ye ya da bir bucket'a persist ediyor. Bu birinci parti. İkinci parti bir modeling script'te oluyor. O gidiyor datayı okuyor, model yapıyor. Modelin, model object yine bir bucket'a ya da server'a, whatever bir yere persist ediliyor. Sonrasında da o model objeyi okuyup İşte prediction yapan bir script oluyor. Bu da serverlarda çalışıyor ve atıyorum bir endpoint'e bir şey gönderiyor belki. Belki birilerine e-mail atıyor. Belki sadece bir web page'de insanlara işte 100 liram varsa 20'sini buraya harca, 80'ini buraya harca diyor vesaire. Böyle bir pipeline var çok kabaca.
Yani şöyle 3'e ayırabilir miyiz? Aslında bir sizin bir mini ETL süreciniz var. Yani daha doğrusu aslında ETL'i gene data engineer'ler yapıyor ama siz de kendinize ihtiyacınız olduğu data seti alıp bir yere persist ediyorsunuz. Sonrasında evet, bir şey daha yazıyorsunuz. Modeling algoritması yazıyorsunuz. O da aslında bir çıktı veriyor galiba. Pickle falan gibi şeyler var. Ben çok
bilmiyorum. Aynen aynen. Herhangi bir obje olarak düşünebilirsin.
Sonrasında da bir scheduled job çalışıyor ve bu modeli bir datayla birleştirip result'ları gönderiyor gibi. Aslında 3 aşaması var gibi.
Bu evet. Yani bu soruna göre tabii ki değişir. Mesela eğer ki ne derler ona? Recommendation, research and discovery gibi şeyler yapıyorsan farklı bir infra gerekiyor. Bu research and discovery ne demek? Aradığında işte bir yerde yemek sepetinde atıyorum, lahmacun arayana sushi göstermek yerine kebap göstermek gibi işlerde farklı bir pipeline olur. Ama bu soruda mesela işte datayı çekiyorum, analiz ediyorum, birilerine gönderiyorum. Bu nasıl otomatize edilir diye sormuş ya. Bunda işte datayı çektiğin SQL script'ini temiz hale getirip parametrize nasıl Türkçesi nasıl deniyor onun? Metrik hale getirip, yani elinle bir şeyleri, tarihleri falan yazmak yerine, çok da basit işler aslında bunlar. Get date olursa her gün kendi o gün çalışır ya mesela. O gün için çalışır üzerinde date varsa. Ya da böyle şeyler, birkaç kategori varsa ve kategori numaraları varsa onların argument olması şeklinde yazılır SQL. Bir Python script'te o SQL'i okur ve bir cursor açıp işte data warehouse'a ya da database'e gönderir. Datayı alır, yere persist eder. Bu mesela bir ETL'dir. Çünkü senin bütün order'larının olduğu bir yerden, bir tablodan mesela günlük çekiyorsan artık, günlük toplayarak alıyorsan, bu bile bir ETL'dir. Ve sonraki script'te işte analizse ya da ne model gerekiyorsa, modelse onu yapar. Sonuncusu da bunu birine göndermesi gerekiyorsa, ya bir web page'de işte tabloda ya da bir yerde present edilir orada. Ve bunun hepsi aslında otomatik edilebilir. Ve bunu da atıyorum Jenkins bir server varsa Jenkins scheduler'la her sabah çalışacak şekilde yaptığında olabilir. Tamamen otomatize edilebilir. Ya da daha da güzeli Airflow'la yapılabilir. Ama tabii kodun buna uygun olması, uygun yazılması ve bir engineer desteği şart burada. Çünkü nasıl deploy edeceksin? Atıyorum Docker kullanıyorsan nasıl Dockerize edeceksin? Dockerize ederken security problemlerini nasıl şey yapacaksın, aşacaksın gibi yerlerde bir engineer, data engineer işte burada lazım. Data scientist de bunlara da yardım edecek, yol yordam gösterecek biri. Ondan sonra deploy edilir ve çalışır.
Abi peki, bence çok güzeldi. Yani buradan çok ciddi bir deneyim aktardın bize. Senin bir günün nasıl geçiyor?
Abi benim bir günüm nasıl geçiyor? Bu ara işte offline measurement framework'le uğraşıyoruz. Yaklaşık 10 tane job'u olan bir sistem bu. Her hafta gidiyor işte bir sürü tabloda ilk job'um bir sürü tablodan KPI'ler oluşturuyor. Ve bir yere persist ediyor. İşte dediğim gibi ETL. İkincisi gidiyor bu QA layer diyorum oraya. Datadaki problemli yerleri buluyor ve bunları bir JSON'a rapor edip onu bir yere persist ediyor. Üçüncüsü gidiyor datayı alıyor. Yaklaşık 5000 tane falan model run ediyor. Ve model objelerini bir yere koyuyor.
5000.
Evet, çünkü çok fazla KPI. Bizde 50 Delivery Hero, Yemek Sepeti gibi 50 tane firması var böyle. Bunların hepsi için yaptığında işte 50 tane, şöyle söyleyeyim, 50 tane firma 10 tane KPI için işte farklı training zamanlarında falan yaptığında 5000 oluyor. 20 saat falan sürüyor zaten o sırf modeling. Ondan sonra bir tanesi de en iyi modeli seçiyor bunların arasından. Sonuncusu şu anda onunla uğraşıyorum. Bir analistler kullanacak bu tool'u. Onlara bir prediction ve gerçek o hafta içinde gerçekleşen o KPI işte atıyorum order'sa onu verecek. Onlar da onunla oynayıp business'a rapor yapacaklar. Benim bir günüm bu ara Jenkins'le geçiyor. Birkaç model kullanıyor. Bir tane Facebook tarafından geliştirilmiş bir model var. Prophet diye. Böyle hani derler ya pain in the ass. Bayağı öyle bir şey. Open source ve doğru düzgün maintain edilmiyor. Çok fazla low level şeye dayanıyor. Çok problem çıkartıyor. Ve bunu işte dockerize edip server'a deploy etmek çok problemli. Bu ara onunla uğraşıyorum açıkçası. Oradaki problemleri azaltmakla.
Bir şey soracağım. Aslında işte Docker dedin. Python yazıyorsunuz. Aslında bayağı engineering kısmı var mı data science'ın? Code review'ler bilmem ne falan. Bayağı aslında coding nasıl bir backend developer, frontend developer bir kod geliştiriyor. Ondan sonra bir pull request açıyor falan. Sizde de bu tür süreçler var diye o zaman tahmin ediyorum.
Tabii canım. Tabii ki. Abi model zaten 10 satır. 1000 satır kodun 10 satırı model. Gerisi normal İçinirden çok farkın yok yani. Senin geçen tweetin vardı ya, tam ben de bunu yapıyorum ya dedim. Bir yerlerden bir şeyler okuyup bir yerlere yazıyorum abi.
Kurutuyoruz.
Aynen. Arada sadece bir tane bir modeling bug var. Yani şeyde bizim şirkette ben mesela önce data analistim bir yıla kadar. Sonra data scientist oldum. Çünkü düşünce öyle. Eğer ki data analist mesela modelleme yapıyor, kod yazıyor falan bir mekan. Bu onlar için data analist mesela. Data scientist olman için tam dediğimiz üzere bu end to end neredeyse bir backend. Ben junior backend pozisyonu bulurum mesela çok kastam aslında şu an. Anlatabildim mi?
Yani
girerim ama yapamam değil yani. O bu bir senede ona invest ettim. Bunu biraz bekliyorlar. Ve onun içinde bütün prosesler var. Tabii ki code review ediliyor. Çünkü işte sonuçta server'e deployment yapıyorsun. Saçma sapan bir şey olabilir orada. Ya da işte containerization zaten başlı başına İşte credential'ı nasıl yöneteceksin? İşte volume mu vereceksin? O gidecek, o copy edersen ne olur? İmajı direkt mi deploy edeceksin? İşte server'da mı build edeceksin falan gibi. Bunlara kafa yoruyor olman gerekiyor.
İyiymiş peki. Sizin code review'ler böyle kanlı geçiyor mu bizimki gibi? Abi ne yapmışsın burada falan bunu? İstersen...
Yok. yok ya, kanlı geçmiyor. Sizinki kanlı mı geçiyor?
Ya o code review'le ilgili yanlış bir anlaşılma var da insanlar mesela yazı dilinden aslında çok duyguyu alamıyorlar ya. Çok bir aşırı alınganlık olabiliyor kod review'lerde falan. Sizde de oluyor mu Fırat öyle bir şey?
Ya olmaması için ben çok uğraşıyorum abi. Ya çünkü düz yazdığım bir şey bile kaba olarak anlaşılabiliyor aslında. Ben smiley'lerle falan yumuşatmaya çalışıyorum bazı şeyleri.
Tamam, bir Teletubbies'e döndü kod review'ler, bizim de öyle.
Ya zaten Bitbucket'ta falan bakıyorsun 100 tane smiley var. İstediğin kadar smiley kullanabiliyorsun falan. 100 farklı çeşit smiley var. Ya adamlar da bu sorunun farkında. Yani aslında bence oradaki limit şey, Linus Torvalds. Linus Torvalds kadar kaba değilsen, ki o gerçekten çok kaba, aynen, inanılmaz sert bir insan. O kadar kaba değilsen aslında çok da sorun yok gibi. Bir de tabii kişinin şeyine kendisine laf etmemek gerekiyor. Sadece yazdığı kodla ilgilenip oradan ilerlemek gerekiyor sanki.
Şeyi programı şey yapmadan önce sonlandırmadan önce aslında bir de şeyi sormak istiyorum Bahadır'a. Mesela frontend dünyasında bizde böyle bir hype driven development var ya, o şu UI framework'ı çıkmış hemen buna geçmeniz deneyelim falan. Data Science'da da böyle şeyler var mı? Mesela bana birazcık o deep learning kısmı öyle geliyor.
Abi bizim işin %90'ı falan hype. Yani bakıldığında gerçekten öyle. Deep learning hadisesiyle ilgili şöyle bir ayrım var. Deep learning çok fancy çünkü çok fancy şeyler yapıyor. Hani mesela fotoğraftan Waldo'yu buluyor ya da işte araba ya da Go oynuyor falan da şey var. Bir sen bunlardan birini yapıyor musun? Yani bir deep learning, bunu hep bizde de eğitimlerde ve Data Guild diye bir data scientist'in toplandığı bir kanal, sinek kanalı ve meetup'umuz var 2 hafta gibi. Her zaman bu söylenir. Yani GPU'ya gerçekten ihtiyacın var mı? Deep learning sen ne yapıyorsun? Bir daha bir düşün. Hani soruna değil çözüme odaklanma derdi aslında bu. Deep learning abi şeyde çok güçlü. Image processing de çok güçlü. Gerçekten çok güçlü. Çok büyük decision making şeyleri, işte Go oynamak gibi çok güçlü. Ama bir o kadar, kimsenin o kadar datası yok doğru düzgün. Gerçekçi olmak lazım. Hiç kimse Google değil. Ve onun için çok da efficient kullanılamıyor. Öte tarafıyla bu işler hariç çok da müthiş çalışmıyor. Yani bir churn predictor yaparken işte 10 layer deep learning algoritm, böyle bir neural net falan fişmekanla random forest arasında accuracy de 4-5 percentage point fark edince biz manyak mıyız, bu kadar GPU ile vakit harcadık, bir de bunun infrastructure'ı gerekiyor, framework bambaşka, bir de low level framework'lere dayanıyor bunlar, onun için çok problem çıkartıyor vesaire sorusuna cevap verebiliyor olmak gerekiyor. Hype driven mı? Dediğim gibi computer vision yapıyorsan, yani otomatik arabalar falan fişmekan için lazım. Ama herkese, yani bu kadar deep learning, LinkedIn'e deep learning expert yazınca 1000 kişi görüyorsun. Bakıyorsun adamın çalıştığı web sitesinin işte 100.000 kliği var günlük. Hani abi ne yapıyorsun sen orada deep learning'le diye sorarlar insana gerçekten yani. Şeyde çalışanlar falan, AlphaGo, hani hepimizin bildiği bu Go oynayan robot. Yani müthiş işler yapıyorlar. Gerçekten müthiş işler yapıyorlar MindTiger. Ama benim domainimde, ki ben görece küçük olmayan bir firmada çalışıyorum, çok da işimize yaramıyor yani bunlar. Anlatabildim mi? Demek istedim mi? O sebepten, ama çok fancy olduğu için herkes direkt oraya geçmek istiyor. Ama bilmiyorum ne kadar işe, yani benim çalıştığım domainde benim işime yaramayan bir şey ve çok fazla kendini avartat, bunun uzmanı gibi satan var. Çünkü niye satmışsın ki blockchain'de öyle bir şey mesela? Yani biraz hype ve drive ediyor dünyayı ama birçok kişi de bunun farkında yani.
Abi de şey ya, bu hype'la başlayan her şey bir noktada ayakları yere basmak zorunda ya. Blockchain mesela şu an ayakları yere basma sürecinde. Herhalde önümüzdeki süreçte de işte data science'ın algoritmalarının her yerde kullanılmasının biraz ayaklarının yere bastığını göreceğiz. Çünkü insanlar yapıyoruz ama niye yapıyoruz'u biraz sorgulamaya başlayacak gibi geliyor bana.
Ya aslında basıyor, şeyde basıyor ayakları yere. Büyük şey. Yani Google Photos'ta ben cat yazınca bütün işte 1 milyon fotoğrafım var orada. Kedi fotoğraflarını bulabiliyorum Google kendi Google Photos'unda. Ya da işte Google Home'uma good morning deyince good morning diyor vesaire. Çalışıyor yani bunlar. Hani sadece hype deyince benim için bir taraftan tamamen hiçbir halta yaramayan uğraşlar. Bunun bir halta yarıyor. Ama böyle şey, Aziz Nesin lafı çok mantıklı bu. İt kanı gölgesinde yürür de kendi gölgem sarılmış derler ya. Google'da, DeepMind'da, atıyorum işte Amazon'da çok büyük insanlar çok güzel işler yapıyorlar. Ama ya sen bunu LinkedIn'e yazmak zorunda kalıyorsan büyük ihtimalle sen onlardan biri değilsin. O yüzden hype orada biraz.
O zaman bitirelim mi?
Okey.
Bitirelim abi. Çok güzel program oldu. Yani diyorsun ki makineler dünyayı ele geçirmeyecek daha. Kaynaklar.
Biraz daha var. Birkaç yılı.
İhtimalle bayağı var. Ama canları sağ.
Bahadır çok teşekkür ederim. Cidden çok güzel program oldu. Deniz, sana da teşekkür ederim.
Eyvallah abi. Ben çok eğlendim.
Bakalım bir şey yaparız ya.
Machine learning şeydir, candır.
O zaman bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.